Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Candida Moss'un Persecution Myth, yani Zulüm Miti adlı kitabı, erken Hristiyanlık tarihindeki en yerleşik anlatılardan birini yeniden inceler. Kitabın konusu, Roma İmparatorluğu'nun ilk 300 yıl boyunca Hristiyanları kesintisiz, imparatorluk çapında ve sistemli biçimde avladığı düşüncesidir. Moss, Hristiyanların hiç acı çekmediğini ya da hiç öldürülmediğini söylemez. Bunun yerine eldeki kaynakların neyi kanıtlayabildiğini, sonraki kuşakların bu kaynakları nasıl genişlettiğini ve şehitlik hikayelerinin hangi edebi geleneklerden beslendiğini sorgular. Tarihsel inceleme ile geniş okura yönelik din tarihi anlatımını birleştiren eser, şehitlik öykülerini yalnızca olay kaydı olarak değil, topluluk kimliği kuran metinler olarak ele alır. Moss'un temel amacı, 300 yıllık sürekli zulüm tablosunun tarihsel karmaşıklığı gizlediğini göstermektir. Böylece kitap, Roma hukuku, imparatorluk siyaseti, dini kimlik ve hafıza arasındaki ilişkiyi tartışmaya açar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kesintisiz Roma zulmü anlatısının tarihsel sınırları. Moss'un en temel müdahalesi, Roma yönetiminin Hristiyanlara karşı 300 yıl boyunca aynı yoğunlukta, sürekli ve merkezi bir imha politikası yürüttüğü fikri nedir? Yazar, Hristiyanların zaman zaman yerel düşmanlık, yargılama, hapis, işkence ve idamla karşılaştığını kabul eder. Ancak bu olayların tümünü tek bir uzun dönemli devlet programı gibi sunmanın, kaynakların izin verdiğinden daha geniş bir sonuç olduğunu savunur. Roma İmparatorluğu, modern anlamda tutarlı bir din özgürlüğü ya da her yerde aynı işleyen bir ceza sistemi değildi. Yerel yöneticilerin tutumu, şehirlerdeki toplumsal gerilimler ve belirli imparatorların siyasi hedefleri sonuçları etkileyebiliyordu. Bu nedenle Moss, Hristiyan oldukları için öldürüldüler ifadesi ile belirli bir dönemde bütün Hristiyanları hedefleyen resmi bir kampanya bulunduğu iddiasını birbirinden ayırır. Özellikle Decius ve Diokletianus dönemleri tartışılırken, uygulamaların imparatorluk birliği, kurban yükümlülüğü ve sadakat gibi siyasi meselelerle bağlantısı vurgulanır. Kitabın tarihsel faydası, zulüm olup olmadığı sorusunu basit bir evet ya da hayır ikiliğinden çıkarıp, nerede, ne zaman, hangi makam tarafından ve hangi gerekçeyle sorularına yöneltmesidir. Bu yaklaşım, erken kilisenin kırılganlığını inkar etmeden, yaygın anlatının ölçeğini ve sürekliliğini sınamayı önerir. İkinci olarak, şehitlik anlatılarında Yahudi ve Greko-Roman edebi modeller, kitap, erken Hristiyan şehitlik anlatılarının bütünüyle benzersiz bir tür olmadığını ileri sürer. Moss'a göre bu metinler, Yahudi kutsal ölüm anlatılarıyla, Yunan ve Roma dünyasındaki erdemli ölüm örnekleriyle ortak motifler taşır. Sokrates'in ölümü ve Makkabiler geleneği bu karşılaştırma için en bilinen çerçevelerdendir. Sakinlik, hakikate bağlılık, zalim yargıç karşısında söz söyleme, bedensel acının ahlaki zaferle aşılması gibi unsurlar, antik okurun tanıdığı anlatı kalıplarıdır. Moss'un amacı, bu benzerliklerden hareketle her Hristiyan şehidinin hayali olduğunu kanıtlamak değildir. Asıl nokta, bir metindeki edebi biçimin onun doğrudan, tarafsız bir mahkeme tutanağı olarak okunmasını zorlaştırmasıdır. Antik yazarlar, tarihsel kişileri ve olayları anlatırken bile öğretici, övgücü ve örnek oluşturan kalıpları bilinçli biçimde kullanabiliyordu. Hristiyan yazarlar da İsa'nın ölümünü ve takipçilerinin ölümlerini dönemin anlaşılır ahlaki dili içinde anlamlandırmış olabilirler. Bu tespit, şehitlik metinlerinin dini değerini zorunlu olarak azaltmaz. Buna karşılık, metinlerin hem inanç eğitimi hem de topluluk hafızası için yazıldığını hatırlatır. Moss'un tartışması, edebi benzerliği otomatik olarak sahtecilik saymamak gerektiği yönündeki eleştiriler nedeniyle de tartışmalıdır. Üçüncü olarak, şehit öykülerinin ortodoksluk ve topluluk sınırları kurmadaki rolü, Moss, şehitlik öykülerinin yalnızca geçmişte yaşanmış acıları aktarmadığını, aynı zamanda gerçek, Hristiyanlığın kim tarafından temsil edildiğini belirlemeye yardımcı olduğunu savunur. Bir şehidin nasıl konuştuğu, hangi inancı savunduğu, hangi ibadet biçimini benimsediği ve ölümü nasıl karşıladığı anlatının teolojik mesajını taşır. Bu yüzden şehit figürü, bir topluluğun kendi öğretisini meşrulaştırması için güçlü bir araç haline gelebilir. Sonraki dönemlerde derlenen, düzenlenen veya yeniden anlatılan metinler, belirli piskoposlukların, aziz kültlerinin ve ortodoks kabul edilen çizgilerin otoritesini güçlendirebilirdi. Kitap, özellikle kilise tarihçisi Eusebius'un seçme, düzenleme ve geçmişi zafer anlatısı içinde çerçeveleme gücüne dikkat çeker. Moss'un tartışmalı iddiası, bazı yaygın şehitlik geleneklerinin güvenilirliğinin sanıldığından daha zayıf olduğudur. Fakat bu yaklaşım, Eusebius'un tek başına bütün erken dönem anlatılarını icat ettiğini kesin olarak göstermeyi amaçlayan basit bir komplo tezi olarak okunmamalıdır. Daha temkinli okuma, kaynak aktarımının ve kanonlaşmanın hafızayı biçimlendirdiğini kabul eder. Bu bölümün asıl değeri, kutsal kahraman anlatılarının tarafsız olmadığını göstermesidir. Şehitlik hafızası. İnananlara cesaret verirken aynı anda içerideki muhalifleri dışlama, rakip yorumları sapkın sayma ve kurumsal yetkiyi kutsama işlevi de görebilir. Dördüncü olarak, zulüm ile kovuşturma arasındaki ayrım ve Roma siyasetinin etkisi, Moss'un yönteminde önemli bir ayrım vardır.
Hır, Hristiyan idamı aynı türden dini zulüm olarak sınıflandırılamaz.
Roma dünyasında din, yurttaşlık, kamu düzeni ve imparatora bağlılık birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış alanlar değildi. Kamu kurbanına katılmayı reddetmek ya da ortak ritüellerden uzak durmak yalnızca kişisel inanç meselesi değil, şehir düzenine ve imparatorluk dayanışmasına karşı bir tavır olarak algılanabilirdi. Moss, bu bağlamı öne çıkararak bazı davaların modern okuyucunun düşündüğü biçimde yalnızca vicdan özgürlüğünü bastırma amacı taşımadığını söyler. Özellikle Decius dönemindeki uygulamalar, imparatorluk çapında birlik ve sadakat üretme çabasının parçası olarak değerlendirilir. Yorum, kurban vermeyi reddeden Hristiyanlar için yaşanan baskının gerçekliğini hafifletmez. Reddedilen ritüelin siyasi anlamı olduğu için sonuç yine ağır cezalar ve ölüm olabilirdi.
Ancak nedenlerin karmaşık olması, Roma devleti her zaman Hristiyanlığı yok etmeye çalıştı formülünü yetersiz kılar.
Moss böylece tarihsel kavramlara dikkat çağrısı yapar. Kovuşturma, yerel şiddet, düzensiz baskı, resmi ferman ve imparatorluk çapında hedefli kampanya farklı olgulardır. Bu ayrımları korumak, hem Roma yönetimini aklamak hem de Hristiyan deneyimini küçümsemek değildir. Amaç, acı verici olayları sonradan oluşmuş yekpare bir anlatıya zorla yerleştirmemektir. Son olarak, modern mağduriyet söylemi karşısında şehitlik hafızasının kullanımı, kitabın güncel yönü. Erken dönem şehitlik anlatısının modern Hristiyan kimliğinde nasıl kullanılabildiğine odaklanır. Moss, bazı çağdaş söylemlerde kültürel eleştiri, hukuki anlaşmazlık veya toplumsal değişimin doğrudan zulüm kanıtı gibi sunulduğunu gözlemler. Bu bakış açısı, Hristiyanların her dönemde düşmanca bir dünya tarafından kuşatıldığı fikrini besler. Yazarın itirazı, bugün dünyanın bazı yerlerinde Hristiyanlara yönelik gerçek şiddet ve baskı bulunmadığı değildir. Tam tersine, gerçek tehlikeler ile geniş ve genelleştirici mağduriyet retoriğini ayırmanın gerekli olduğunu vurgular. Tarihsel olarak abartılmış bir sürekli zulüm geçmişi, günümüzde eleştiriyi susturmak, siyasi dayanışma yaratmak ya da farklı Hristiyan grupları üzerinde baskı kurmak için kullanılabilir. Moss'un önerisi, şehitlik hikayelerini tümüyle terk etmek değildir. Bu, öyküler, inananlar için cesaret, sadakat, teselli ve ahlaki yön bulma kaynağı olmaya devam edebilir. Fakat onların edebi, teolojik ve kurumsal amaçlarını da görmek gerekir. Kitap burada tarihsel eleştiriyi etik bir sorumlulukla birleştirir. Bir topluluğun geçmişteki acısını saygıyla anmak, o geçmişi, bugünkü her çatışmada otomatik siyasi silaha dönüştürmeyi gerektirmez. Bu nedenle eser, din özgürlüğü tartışmalarında daha ölçülü bir dil arayan okurlar için de yararlı bir uyarıdır. Sonuç olarak zulüm miti, erken Hristiyanlık, Roma tarihi, dinler tarihi ve tarihsel hafıza ile ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Geleneksel kilise anlatılarını zaten bilenler, bu anlatıların kaynaklarını yeniden değerlendirmek için güçlü sorular bulacaktır. Akademik altyapısı sınırlı genel okur da Moss'un canlı ve doğrudan anlatımı sayesinde tartışmanın ana çizgisini izleyebilir. Bununla birlikte kitap kesin hükümler yerine kaynak eleştirisi pratiği öğrenmek isteyenler için daha verimlidir. Moss'un bazı sonuçları, özellikle şehitlik metinlerindeki edebi paralelliklerin kapsamı ve güvenilir kaynakların sayısı konusunda, uzmanlar ve inanç temelli eleştirmenler tarafından tartışılmıştır. Bu tartışma kitabın zayıflığı olmaktan çok okuru kanıt, yorum ve gelenek arasındaki farkı düşünmeye zorlayan niteliğidir. Benzer popüler din tarihi kitapları çoğu zaman ya kahramanca şehitlik öykülerini sorgulamadan tekrarlar ya da antik inancı bütünüyle yanılsama diye sunar.
Mosun kitabı farklı olarak Hristiyanların gerçekten baskı gördüğünü kabul ederken, kesintisiz ve evrensel bir zulüm çağının tarihsel olarak savunulamaz olabileceğini öne sürer. Ayrıca anlatıların nasıl yazıldığına, hangi eski modelleri kullandığına ve daha sonraki otoritelerce nasıl işlevselleştirildiğine odaklanır, okur. Kitabı bitirdiğinde yalnızca Roma'nın Hristiyanlara ne yaptığına dair değil, toplumların geçmişteki acıları nasıl ortak kimliğe dönüştürdüğüne dair de daha dikkatli sorular sorabilir. Destek olmak isterseniz Candidamos kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.